Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Bir Genç Sahabiler programında tekrar beraberiz. Geçenki programımızda Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı anlatmıştık. Onun Habeşistan'daki faaliyetlerinden, krala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından temsilci olarak gönderilmesinden bir genç olarak bahsetmiştik. Olgun bir kişiliğe sahipti Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh ve krala çok güzel bir şekilde derdini anlatabilmişti. İslam'ın ne istediğini, müşriklerin kendilerinden ne istediğini anlatmıştı. Hakikaten o çok güzel ifadeler her Müslüman gencin hitabet kabiliyetine sahip olması gerektiğini oradan öğrenmiştik. İslam'ı güzel bir anlatımla karşı tarafa anlatabilecek bir kıvama gelmemiz gerektiği hususuna değinmiştik. Efendim, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Tabii onlar asılsız bir haber almış ve Mekke'ye dönmüşlerdi. Efendim, tabii ki Mekke-i Mükerreme'de kendilerini baskı ve zulüm çemberi içinde bulmuşlardı. Ve tabii ki yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun üzerine tekrar hicret etmek için izin istemişlerdi. Bunun üzerine şefkat peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların Habeş ülkesine ikinci kez hicret etmelerine izin verdi. Bundan başka da bir çare yoktu zaten. Bu kez Müslümanların sayısı daha da kabarıktı. Rivayetlerde 83 erkeğin, 21 kadının, toplam 104 kişinin bu ikinci hicret kafilesine katıldığı haber veriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara yine Hazreti Cafer'i reis tayin etmiştir. Habeş ülkesine vardıklarında Necaşi yine onları koruması altına aldı ve artık onlar güven içindeydiler. İbadetlerini serbestçe yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorlardı. Kureyş müşrikleri durumu haber alınca yine boş durmadılar. Daha evvel yalan söyleyerek Müslümanları geri döndürmüşlerdi ama bu kez böyle bir şey yapamayacaklardı. Müslümanlar onlara inanmayacaktı. Onların geri dönmesi için Abdullah ve Amr'ı kıymetli hediyelerle Necaşi'ye yolladılar. Amr bin el-As daha sonra biliyorsunuz Müslüman olacak. Necaşi'ye hediyelerini takdim etti ve şöyle söyledi. Ey hükümdar! Senin ülkene sığınan bu insanlar dinlerini terk ettiler ve yeni bir din ortaya çıkardılar. Onların büyükleri ise bu kişileri teslim etmenizi istiyor. Necaşi, Amr'ın isteği karşısında öfkelendi. Hayır, vallahi ben onları hemen teslim etmeyeceğim. Ülkeme sığınmış olanlara kötülük yapılmasına da İzin vermem diye tepkisini ortaya koydu ve Müslümanları koruduğunu apaçık bir şekilde karşı tarafa bildirmiş oldu. Necaşi, muhacir Müslümanları ve kendi din adamlarını huzuruna çağırdı. Müslümanlar temsilci olarak Cafer radıyallahu anh'i seçtiler. Cafer radıyallahu anh, bir Müslümanın haksızlık karşısında kendisini nasıl ifade etmesi gerektiğinin en güzel örneklerinden birini sergilemiştir. Kıyamete kadar bu hususta bizim önderimizdir, örneğimizdir, rehberimizdir. Bir genç Müslümanın, bir genç sahabenin örnek bir davranışı. Önce müşriklere 3 soru sorulmasını istemiştir Cafer radıyallahu anh. Bu sorular karşı tarafın Müslümanlar üzerindeki soru işaretlerini giderecek nitelikteydi. Soru şu. Sorun onlara diyor Necaşi'nin huzurunda. Efendim orada papazlar var. Efendim Müslüman muhacirler var ve Mekkeliler var. Onlara sorun. Biz Kureyş'in kölesi miyiz? Yine sorun onlara. Mekke'de bir cinayet mi işledik ki zorla iade edilmemizi istiyorlar? Üçüncü soru. Mekke'de mal gasp ettik de üzerimizde başkalarının hakları mı vardır? Hakikaten bu üç soru da çok önemli, bağlayıcı ve karşı tarafı haklı duruma düşürecek sorular. Bunlar olursa tamam biz iade edilmemiz gerekebilir. Ama bunlar yoksa da başka ihtimaller üzerine herhalde iade edilme konusu gündeme getirmekte bir haksızlık olacağı ortaya çıkmış olacaktı böylece. Tabii bu sorulan sorulara Kureyş elçileri ister istemez hepsine hayır demek zorunda kaldılar. Hayır, hayır, hayır. Bu durumda Cafer radıyallahu anh'in uyguladığı siyaset bu gencin yaşının üzerinde bir olgunluğa sahip olduğunu, firasete sahip olduğunu, basirete sahip olduğunu ve ne kadar güzel bir eğitimden, ne kadar mükemmel bir eğitimden, Muhammedi eğitimden geçtiğini de göstermekteydi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği bir genç işte böyle harika güzellikler ortaya sergiliyordu. Kral Cafer'e sordu. İnandığınız bu din nasıl bir din? Cafer çok güzel bir İslam'ın özetini yaptı. Aynı zamanda Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın başından itibaren nasıl bir süreç geçirdiğini de ortaya koydu. Bu tabii ki siyer açısından da çok önemli bir paragraf. Onu baştan belirteyim. Şöyle konuştu Cafer radıyallahu anh. Ey kral! Biz cehalet içinde putlara tapan, haram etleri yiyen, yani ölmüş hayvanların etlerini yiyen, kötülük yapan ve güçlünün zayıfı ezdiği bir toplum idik. Böylece Mekke müşriklerinin bir tablosunu, onların nasıl bir hayat yaşadığını krala birkaç cümleyle özetlemiş oldu. Onlar cehalet içinde putlara tapıyorlar, ölmüş hayvanın etini yiyorlar, Allah için Allah'ın adı anılmadan kesilmiş hayvanın etini yiyorlar, kötülük içerisindeler ve zulmediyorlar, zayıfları eziyorlar. Böyle bir toplum içerisinde diyor Cafer Efendimiz, Allah bize kendi aramızdan güvenilir bir elçi gönderene dek böyleydik. O, yani Resulullah Efendimiz bizi Allah'a davet etti. Onun birliğine inanmamız ve yalnızca ona ibadet etmemiz, putlara tapmamamız gerektiğini öğretti. Bize doğru söylemeyi, verdiğimiz sözü tutmayı, akrabalık bağlarına ve komşu haklarına saygı göstermeyi, kötülüklerden ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Hakikaten bu cümleler İslam'ın da Müslümanların nasıl bir hayat yaşadığını, nasıl bir ibadet hayatı içerisinde olduğunu ve Müslüman toplumun ana umdelerini burada zikrediyor ki bugün de bunlara hakikaten muhtacız. Dünyaya da bu mesajı vermek durumundayız. Nedir o? Efendim bugün putlara tapmıyoruz. Yalnız Allah'a ibadet ediyoruz. Amenna. Ama bugün doğru söylemeye ne kadar daha muhtacız? Doğru söyleyen insanlar olmaya, sözün geçerli olduğu bir toplum olmaya ne kadar muhtacız? Verdiğimiz sözü tutmaya ne kadar muhtacız? Toplum olarak bunların çoğunu kaybettik. akrabalık bağlarımızı korumaya, yine komşuluk en çok kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi, değerlerden bir tanesi hakikaten. Efendim, yine kötülüklerden ve kandan uzak durmak, kan dökmekten sakınmayı emrediyor. Artık biz bir tek olan Allah'a inanıyor ve ona ortak koşmuyoruz. Onun yasakladığını haram, serbest bıraktığını helal kabul ediyoruz. Bundan dolayı yakınlarımız bize düşman oldular. Dinimizden dönmemiz için bize işkence yaptılar. Biz de sizin ülkenize sığınmak zorunda kaldık. Sizin korunmanız altında olmaktan memnunuz. Ve sizin yanınızda bize adaletsizlik yapılmayacağına inanıyoruz. Evet, böyle konuştu Cafer radıyallahu anh. Necaşi bu yerinde doğru, güzel sözlerin kaynağını merak etti. Cafer radıyallahu anh'den Peygamber Efendimizin getirdiği vahiyden bir bölüm okunmasını istedi. Bunun üzerine Hazreti Cafer, onların da peygamber olan Yahya ve İsa peygamberin doğumları ile ilgili ayetleri okudu Nisa suresinden. Hazreti Cafer Kur'an okuduğunda Necaşi ve rahipler gözyaşlarını tutamadılar. Sonunda Necaşi Cafer radıyallahu anhi tasdik ederek şöyle dedi: "Bu İsa'nın getirdiği ile aynı kaynaktan geliyor." Sonra da Kureyşli elçilere dönerek, "Gidebilirsiniz. Tanrı'ya andolsun ki onları size teslim etmeyeceğim," dedi. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir şey var. O da Hristiyanlara İslam nasıl tebliğ edilmeli? Aslında bu metinde Cafer radıyallahu anh'in bu hitabında, krala hitabında, hem de rahiplerin huzurunda hitabında ki şeyleri, mesajları çok iyi yakalamak lazım. Bugün dünyanın birçok yerinde, memleketimizde Hristiyanlarla karşılaşıyoruz. Hristiyanlarla ilişki içerisindeyiz. Onlara İslam'ı anlatacaksak nereden başlamamız gerektiğini işte Hazreti Cafer'den öğrenmeliyiz. Müslümanlar nasıl bir toplumdur? Hepsini anlatmış durumda. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'den bir şey isteyince onlara Hazreti İsa ile ilgili, Hazreti Yahya ile ilgili bölümleri, Hazreti Meryem ile ilgili bölümleri okumalı, anlatmalı, açıklamalıyız. Bir Hristiyanın çok daha fazla dikkatini çekeceğimizden eminim bu hususta. Yani tebliğe giden genç kardeşlerime bunu, bu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ederim. Hatta sahabe-i kiramın, başta Peygamber Efendimizin bu Hristiyan heyetlerle görüşmeleri, sahabe-i kiramın onlara gönderdiğinde neler konuştukları hususları tek tek incelenmeli, dikkatli bir şekilde okunmalı. Dün neyse bugün de aynıdır. Karşılaştığımız bu insanlara İslam'ı Peygamber Efendimizin ve bu sahabe-i kiram efendilerimizin tebliğ ettiği gibi tebliğ edersek daha çok muvaffak olacağımıza inanıyorum. Ve bunun üzerine Kureyşlilere böyle söyleyince, gidebilirsiniz deyince Necaşi, teslim etmeyeceğim deyince tabii Amr hemen vazgeçmek istemedi. Ertesi gün tekrar Necaşi'nin huzuruna çıktı. Bakın bu kez bir fitneye sebep olmaya çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'i onlar da çok iyi inceliyorlar. Yani müşrikler Kur'an-ı Kerim bilmiyor değillerdi. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini duyuyorlardı. Bugünkü manada diyecek olursak, yani Arapça olarak Kur'an-ı Kerim'i bir Arap'ın anladığı şekilde anlıyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim'in ne demek istediğini anlamıyorlardı. Problem buradaydı veya da anlamak istemiyorlardı. Bakın ne söylüyor bu kez arayı açmak için. Diyor ki Necaşi'ye, onlar diyor bu Müslüman grup İsa'nın bir kul olduğuna inanıyorlar. Bunu biliyor muydunuz? Biliyorsunuz Hristiyanlıkta teslis inancı var. Baba, oğul, kutsal ruh diye bir tanrı üçlemesi var. Allah muhafaza buyursun. Böyle bir imanı Allah-u Teala reddediyor. Ve Hazreti İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak görüyorlar. İşte bunu söyleyince Amr Necaşi'ye, Necaşi de bunu sormak için onları tekrar yanına çağırıyor. Ve soruyor, söyleyin bakalım İsa hakkında neler biliyorsunuz? Hazreti Cafer cevap veriyor. Biz onun hakkında ancak peygamberimizin bildirdiğini biliriz. Ve o Allah'ın kulu ve elçisidir. Devam ediyor ama Allah'ın ruhu ve Bakire Meryem'e indirdiği kelimesidir. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'den alma ifadeler. İsa aleyhisselam malumunuz Ruhullah. Allah'ın Ruhullah onun lakabı. Efendim ama İsa aleyhisselamın da yani tecelli eden şey Cenab-ı Hakk'ın ona ikramı, mucizesi, ruhaniyetin cismaniyete daha çok hakim olması. Daha doğrusu ruhaniyetin onda hakim olması. Bundan dolayıdır ki hep olağanüstü hadiseler İsa aleyhisselam göstermiştir. Birçok peygamberden farklı bir şekilde mesela ölüleri diriltme, kötürüm insanlara değdiği zaman ayağa kaldırma gibi buna benzer körlerin gözünü açma gibi mucizelerle gönderilmiştir. Onda ruhaniyet şartlarına haizdi. Cismaniyetin üzerinde bir şeye Cenab-ı Hak onu yerleştirmiş bulunuyordu. Ve Bakire Meryem'e indirdiği kelimesidir diyor. Bu da çok önemli. Tabii bu uzun bir hadise ama burada Cenab-ı Hak bu kelime hakikat manası var. Kün feyekun, Allah'ın ol demesiyle olması söz konusu. Yani Allah'ın bir şey yaratması için bir vesileye ihtiyacı yok. Dilerse Cenab-ı Hak vesilesiz de yaratır. Baba bir vesiledir. Allah isterse babasız da yaratır. Anne bir vesiledir. Allah isterse annesiz de yaratır. Nitekim Hazreti Havva validemizin annesi yok biliyorsunuz. Hazreti İsa Hazreti İsa aleyhisselamın da babası yok. Adem aleyhisselam ise hem annesi yok hem babası yok. Yani Allah yaratmak için bir şeye muhtaç değildir. Allah'ı yaratmak için bir şeyle sınırlayamayız. Allah dilediği şekilde bir şeye ol der, o da oluverir. Bu anlamda burası çok önemli bir husus, çok ince bir nokta tabii ki. Ve Meryem annemize, Meryem aleyhisselama iftiralar atılmış. Onlara da Kur'an-ı Kerim yanlışlığını, yalan olduğunu, iftira olduğunu ortaya koymuş oluyor. Bakire Meryem'e indirdiği kelimesi diyerek. Necaşi bunun üzerine şöyle söylüyor. İsa senin söylediğinden başka bir şey değildir. Demek ki Necaşi de böyle inanıyor. Hristiyanların bir kısmı zaten Hazreti İsa'nın haşa Tanrı olduğunu kabul etmezler. Necaşi de demek ki onlardan birisi olarak görüyoruz. Zaten daha sonra İslam'la şereflenecek. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız inşallah. Evet kıymetli dinleyenlerim, tekrar bir aradayız. Genç Sahabeler programına devam ediyoruz. Cafer radıyallahu anh'i Habeş kralı Necaşi'yi çağırmıştı ve ona İsa aleyhisselam'ı sormuştu. Orada kalmıştık. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hazreti İsa'yı kısaca 2-3 cümleyle söyleyince, yani biz onun hakkında peygamberimizin bildirdiğini biliriz. O Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah'ın ruhu ve Bakire Meryem'in dediği kelimesidir deyince Necaşi ne yapmıştı? İsa demişti, senin söylediğinden başka bir şey değildir diye onu tasdik etmişti. Bunun üzerine Necaşi'nin bu tasdikine yanındakiler yanında bulunan diğer Hristiyanlar tepki gösterdiler. Necaş dedi ki, sizin tüm karşı çıkmanıza rağmen bu böyledir diye ekledi. Muhacirlere de sizler benim ülkemde güvendesiniz. Size dil uzatan kimse cezalandırılacaktır. Dağlar kadar altın teklif edilse bile size kötülük edilmeyecektir dedi. Adamlarına kendisine sunulan müşriklerin sunduğu hediyelerin geri verilmesini emretti. Ve müşrikler amaçlarına ulaşamadılar. Amr ve arkadaşı Abdullah Mekke'ye dönmek zorunda kaldılar. Halbuki gidenlerin teslim edileceğine kesin gözüyle bakan Kureyşler bu haberi öğrenince çok öfkelendiler, çok kızdılar ve Cenab-ı Hak onların şerrinden Müslümanları bu şekilde korudu. Şimdi bu hususta tabii olayı günümüze aktaracak olursak, Müslüman genç firasetli olmalı. Müslüman genç Kur'an ve sünnetin çizgisinde güzel bir eğitimden geçmeli. Hazreti Cafer radıyallahu anh olduğu gibi o ne oldu? İlk Müslümanlardan Efendimiz'e tabi oldu ve Efendimiz'in sohbetlerinde güzel bir şekilde yetişti. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu artık mezun etmiş oldu. Yani hicret eden grubun başına reis tayin ederek, orada birçok yaşlılar da vardı, daha yüksek yaşta onlar da vardı ama bazı rivayetlerde onun 17-18 yaşında olduğu, 20-25 o civarda olduğu söyleniyor. Yani bu yaştaki bir genç bu kafilenin başına reis olarak konuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o temsil ediyor. Demek ki bir genç kendini küçük görmemeli. Yani yaşımız 18, yaşımız 20 efendim, daha biz küçüğüz dememeli. Bunlar az yaşlar değil. Bu yaşa gelene kadar bir kere dini terbiyesini çok iyi almalı. Kur'an'ı çok iyi öğrenmeli. Hadis-i şeriflere vakıf olmaya çalışmalı. Bir dini eğitimden geçmeli. Hangi okulda okursa okusun ama okul dışında en azından, yani İmam Hatip okumuyorsa, İmam Hatip okusa dahi bir gencin kendini İslam'ı temsil edecek bir kıvama gelecek şekilde çok iyi yetiştirmesi lazım. Ehli sünnet, istikamet ehli alimlerin dizine diz çökmesi lazım, huzurunda diz çökmesi lazım. Onların irşadına göre kendi hayatına bir çeki düzen vermesi lazım. Güzel bir hayat yaşamalı, samimi bir şekilde İslam'ı yaşamalı ve İslam'ı kavlen de temsil edebilmeli. Yani her haliyle İslam'ı temsil edebilecek bir kıvama gelmeyi kendine hedeflemeli. Yani ona birisi sorduğunda, bana İslam'ı anlat dediğinde güzel bir şekilde İslam'ı anlatabilmeli. Hatta o hale gelmeli ki bırakın Müslümanlara, başka dinden olanlara da İslam'ı tebliğ edebilecek kıvama gelmeli. Tabi bunun için de çok iyi bir eğitimden geçmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'e çok iyi vakıf olmaya çalışmak gerekiyor. Bu zaten her Müslüman olarak hepimizin boynunun borcu. Yani şimdi orada Cafer radıyallahu anh Hazreti İsa'nın durumunu bilmese efendim Hristiyanlara ne söyleyecekti? Demek ki artık o ilme sahip ki Kur'an-ı Kerim'de çok iyi biliyor ki, o zamana kadar gelen ayetleri diyelim, çok iyi biliyor ki onlara İslam'ı tebliğ edebiliyor. Ve Cenab-ı Hak tabii ki Habeş Kralı'na da hidayet yolunu açmış bulunuyor ki o da tasdik ediyor. Zaten hidayet kendisine nasipse bir Hristiyanın, bu anlatılanları veya Kur'an-ı Kerim'i okuyarak doğru yolu bulabilir. Onlara da bu anlamda köprü olmak gerekiyor. Tebliğ etmek gerekiyor. Şunu açık söylemek lazım. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ne kadar acaba tebliğ edilebiliyor? Yani sosyal medyanın olması bazen yeterli olmuyor. İnsanlar ön yargılı olduklar için, özellikle Batı dünyası Peygamber Efendimiz'i çocuklara daha küçük yaşlarından itibaren çölde yetişmiş bir terörist olarak tanıttıkları için onlar da zaten bundan dolayı merak edip de okumuyorlar. Zaten okuyanlar doğru yolu buluyorlar. Bir genç hatırlıyorum, Hristiyan bir genç bana kendisi anlatmıştı. Lise 1'deyken henüz kitap okumayı çok seviyor. Kütüphaneye sık sık gidiyor. Bir gün işte İncil okuyor, Tevrat okuyor diyelim. Bir de diyor ki Müslümanların kitabını okuyayım. Hollanda'da oluyor bu olay. Açıyor, Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayınca elinden bırakamıyor. Ona ayrı bir zevk, huzur hali zuhur ediyor. Ve diyor ki kendisi, bir hafta içinde Kur'an-ı Kerim'i okudum. O kadar hoşuma gitti ki ben Hristiyanlığın aslını da Kur'an-ı Kerim'de buldum. Ve kendi kendime diyor Müslüman oldum. Buna bunu gizledim diyor önce. Müslüman olduğumu gizledim. Sonra babamın haberi oldu. Ve diyor onu o bana kızdı. Yani sen terörist mi olacaksın? Dağlara mı çıkacaksın? Başımdan defol git dedi. Seni tanımıyorum dedi diyor. Ben de başımı önüme eğdim diyor. Okuluma devam ettim. Bir ay sonra diyor babam okula geldi. Öğretmenlere beni sordu. Efendim hepsi dediler ki, daha doğrusu babama demişler ki, oğlunuz çok değişti. Eskiden kötü arkadaşları vardı, onları bıraktı. Kendisine iyi arkadaşlar edindi. Dersleri pek fazla iyi değildi. Şimdi derslerin hepsi çok iyi. Ve en örnek alınacak genç sizin oğlunuz. Sizi tebrik ediyoruz demişler öğretmenler. Biz onun nasıl değiştiğine biz de şaşırdık demişler. Babası akşam eve gelince oğlunu yanına çağırıyor. Diyor ki oğlum senden özür diliyorum diyor. Ben diyor İslam buysa diyor. Ben senin diyor İslam Müslüman olunca dağlara çıkıp terörist olacağını, silah eline silah alacağını düşünmüştüm ama şimdi diyor gördüm ki senin anlattığın, senin inandığın İslam buysa diyor, sen bu dinde kalmaya devam et diye takdirlerini arz ediyor. Yani hakikaten bu insanların İslam'la bir türlü buluşturulması lazım. Ve İsa aleyhisselam onlara anlatılması lazım. Hazreti Meryem annemiz onlara anlatılması lazım. Yahya aleyhisselam. Bunları anlatırsak çok daha dikkatleri çekecektir. Ve olayları Kur'an-ı Kerim'in anlattığı minvalde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı minvalde anlattığımızda belki de onların İslam'la şereflenmesine vesile olabiliriz diye düşünüyorum acizane. Evet efendim, bir başka genç sahabeye geçelim inşallah. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Oradan devam edeceğiz. Malumunuz biz genç sahabiler olarak önce Mekke dönemindeki genç sahabeleri işlemeye karar vermiştik ve ondan devam ediyoruz. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh hepimizin tanıdığı, çok sevdiği, hayran olduğu bir genç. Mekke'de İslam'ın 11. yılı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğinin 11. yılı artık ve Medine'li Müslümanlardan oluşan bir heyet hac mevsiminde ikinci kez Kabe'ye geliyorlar. Resulullah Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem görüşerek ona bir bağlılık yemininde bulunuyorlar. Yani biat ediyorlar. Yemin şöyle: huzurlu ve sıkıntılı, sevinçli ve üzüntülü bütün durumlarda sana itaat edeceğiz. Seni kendimize tercih edeceğiz. Emretme yetkisi kimde olursa olsun ona itiraz etmeyeceğiz. Allah yolunda hiç kimsenin bizi ayıplamasına aldırmayacağız. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Hırsızlık etmeyeceğiz. Zinaya yaklaşmayacağız. Çocuklarımızı asla öldürmeyeceğiz. Birbirimize iftira etmeyeceğiz. Hiçbir iyi hareketinde sana karşı gelmeyeceğiz diye devam eden bir bağlılık yemini. Tabii dikkat edersek aslında bu bağlılık yemini, yani bu biat, gönlünde Resulullah Efendimizin yer etmesini isteyen, Resulullah Efendimiz beni beğensin diyen, onun sevdiği, beğendiği bir Müslüman genç olayım diyen veya Müslüman olayım diyen her Müslümanın bir şiarı olmalı bu. Allah Resulüne itaat her halükarda olmalı. Bir kayıt ve şart olmamalı. Hatta kalpten en ufak bir yahu acaba mı geçmemeli. Resulullah Efendimiz bize bir şey emrediyorsa onu duyduğumuzda ya işte bu hadis sahih mi değil mi diye başlayarak efendim bunu nasıl acaba bu emirden kurtulurum hesabına girmek yerine efendim bir teslimiyet içerisinde olmalı. Ve bütün hususlarda kendimiz yerine Resulullah Efendimiz'i tercih edecek bir kıvama gelmeliyiz. Başımıza bir emir seçilmişse ona itiraz etmemek, bu da çok önemli. Allah yolunda, İslam uğrunda yapacağımız faaliyetlerde kınayanın kınamasından korkmamak. Bunlar hepsi bizim için bugün de aynı şekilde uymamız gereken hususlar efendim. Şimdi bu cesur heyet bunları söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sonra diyorlar ki ya Resulallah bize izin ver de yarın Mina'da toplanacak olan müşrikleri kılıçtan geçirelim. Şu imana bakın, daha az önce iman ediyorlar. İmanın verdiği o heyecanla efendim böyle bir teklifte bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyuruyor. Allah bunu emretmedi. Yani henüz daha cihat emri gelmedi. Cihat zamanı değil. Demek ki cihat emri gelmeden de insan kendi kafasından bir harekete kalkışması doğru değil. Cihat yapılacaksa emir olan kişinin emriyle yapılması lazım. Fevri hareketler İslam'a zarar verir. Ve buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yemininize bağlı kalırsanız mükafatınız cennet olacaktır. Ama herhangi bir konuda yemininizi bozacak olursanız sizi cezalandıracak veya bağışlayacak olan Allah'tır. Evet, demek ki cennetin yolu buradan geçiyor. Medine'li Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun üzerine bir şey istediler. Dediler ki ya Resulallah, biz sana iman ettik ama bize İslam'ı kim anlatacak? Kur'an-ı Kerim'i kim öğretecek? Bize bir öğretmen, bir muallim tayin etseniz, onu bizimle beraber gönderseniz diye teklifte bulundular. İşte o kişi Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh olacak. Çünkü bu sırada Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Habeşistan'dan dönmüştü. Efendimizin terbiyesinde yetişmiş olan Mus'ab çok güzel bir Muhammedi eğitimden geçmişti. Güzel konuşan bir delikanlıydı. Temiz giyinen ve son derece kibar bir gençti, zarif bir gençti. Oturmasını, kalkmasını, hürmetini, insanlarla ilişkisini, kime nasıl konuşacağını bilen bir gençti. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Efendimizin beğendiği bir gençti. Resulullah aleyhissalatu vesselam hem öğretmen olarak hem de İslam devletinin kuruluş zeminini oluşturması için bu etkileyici bir hitabete ve güzel bir yüze sahip olan Mus'ab'ı, genç Mus'ab'ı onlarla beraber göndermek için seçti. Böylece Medine'ye ilk hicret eden de yine bir genç oluyordu. Şimdi burada görüyoruz ki Müslümanlara İslam'ı anlatacak kişilerin vasıfları neler olmalı? Bir genç İslam'ı tebliğ edecekse nasıl bir temsil vazifesi üstlenmeli? Nasıl temsil etmeli? Bir kere İslami eğitimi güzel olduğu gibi güzel konuşan, hikmetli konuşan bir genç olmak. Böyle bir hedefimiz olmalı. Yani kavlen leyyine, kavlen beliga gibi ayet-i kerimelerde bildirdiği gibi güzel konuşmak, yumuşak konuşmak, belih konuşmak efendim karşı tarafı her zaman etkiler. Efendim giyimine, kuşamına dikkat etmek, zarif olmak. Yani bugün hakikaten gençlik olarak, Müslüman gençlik olarak bunlara çok muhtacız. Şöyle bakıldığı zaman geriden yürüyüşüyle, giyimi kuşamıyla şu denebiliyorsa çok güzel bir şey. İşte bu gerçekten çok zarif, çok edepli, terbiyeli, üstüne başına dikkat eden, Müslüman, salih bir Müslüman genç. Böyle bir portre çizebiliyorsak, hakikaten bu da bir İslam'ı tebliğidir. Arkadaşlarımız arasında, bulunduğumuz ortamlarda, çevremizde, eğer İslam'ı anlatacaksak, İslam davası güdüyorsak, o davaya uygun da bir tavır içinde olmak mecburiyetindeyiz. İslam'ı güzel anlatabilmek için hitabetimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bunların hepsi bizim için birer vazife olmalı. Dini eğitimimizi, yani buradan kastım şu, yani önce Kur'an kültürüne iyi sahip olmak, hadis-i şerifleri, hadis-i şerif kültürüne iyi sahip olmak, en azından bir tefsir, bir en azından Buhari eğer şehli olabilirse daha iyi olur, bir genç bitirmeli, böyle bir ideal olmalı. Hiç değilse bir Riyazu Salihin ve şerhiyle beraber tabii okunmalı. Böyle bir İslam kültürüne sahip olmalı bir genç. Ki İslam'ı güzel bir şekilde temsil edebilsin. Diğer insanlara, diğer henüz İslam'ı bilmeyen Müslümanlara İslam'ı anlatabilsin. İşte Mus'ab radıyallahu anh bütün bu özelliklere sahip bir genç olarak karşımızda duruyor. Ve bu genç Efendimiz tarafından sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlarla beraber gitmek üzere vazifelendiriliyor. Buradan anlıyoruz ki aynı zamanda genç İslam'ı tebliğ etmek için gurbete de talip olmalı. Yani illa işte ben kendi doğduğum yerde yaşayacağım, oradan başka yere çıkmayacağım dememeli. Eğer kendisi İslami tebliğle İslam hizmetleri yapacak bir kıvamdaysa ve böyle bir vazifeyle vazifelendiriliyorsa, kendisine teklif ediliyorsa buna hayır dememeli. Yani imkanlarını zorlayarak, fedakarlıklara katlanarak, yani kim ister Peygamber Efendimiz'in yanından ayrılmayı? Mus'ab radıyallahu anh ister miydi? İstemez. Yani normal istemez ama Efendimiz'in emri olunca aslında o kalben ayrılmadı ama artık bedenen ayrılmak gerekiyor. Bu anlamda günümüzde de uzak beldelere, yakın beldelere, başka beldelere gitmekten bir genç imtina etmemeli. Bu fedakarlığı göze almalı diye düşünüyorum. Evet efendim, inşallah kaldığımız yerden daha sonra devam edeceğiz. Programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.